Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özvan.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Şimdiden tekrar herkesin yeni yılını kutlamış olalım. Bir önceki programda yapmıştık bunu ama bir kez daha yeni yılınız kutlu olsun diyerek haberlerimize başlayalım arkadaşlar. İlk haberimiz Apple cephesinden. 1 Ocak itibariyle Apple'ın Türkiye'deki satış fiyatları yükseldi. Ortalama %10'luk bir fiyat artışından bahsedebiliriz. Hatta biz bazı fiyatları çıkardık sizler için. Örneğin 16 GB'lik iPhone 6 31 Aralık'ta 2349 TL iken 1 Ocak itibariyle yani bir gün sonra 2499 liralık bir
150 liralık bir zam var.
Fiyatla satılmaya başlanmış. Daha uç örneklerden bahsetmek gerekirse örneğin 128 GB'lık iPhone 6 Plus'ın 3249 TL'den 3500 liraya yükseldiğini görüyoruz.
250 liralık bir fark var.
Yaklaşık 250 liralık bir fiyat farkı var. Yani bilgisayarlar için de başka şeylerden bahsedebiliriz. Örneğin onun için MacBook Pro'da bir 300 liralık fiyat farkı var. iPod Nano'ya baktığın zaman yaklaşık yine 60 liralık fiyat farkı var. Apple'ın sattığı Beats kulaklıklara bakıldığı zaman modeline göre 100 lirayla 150 lira arasında değişen fiyat farkları olduğunu görüyoruz. Yani Apple tarafında bir fiyat artışı söz konusu oldu. Ne diyorsun? Sence bu artış geçtiğimiz hafta tartıştığımız bu Vestel'in öncülüğündeki grubun başvurusuyla yapılan araştırmanın bir sonucu mu? Kur farkı mı olabilir? Yoksa Apple'ın Türkiye için zaten biz ucuza satıyorduk artık fiyatı arttıralım yaklaşımı mı olabilir?
Bana kur farkı gibi geliyor çünkü biliyorsun Rusya'da kriz oldu. Hemen çat diye kapattılar Apple Store'ları, çektiler geriye.
Yani satışı bitirdiler.
Tabii oradaki oran daha fazlaydı ama burada da aralığın sonunda doların ciddi artışı belki fiyatlara yansıtılmış olabilir. Ben açıkçası düşünmüyorum gelecek vergiye ön hazırlık olsun. Çünkü bu süreçte o verginin işte yayınlanması, yayını aktif olarak ürün fiyatlarına etki etmesi derken arada bir zaman periyodu olacak. O para o zaman direkt Apple'ın cebine gidecek.
Valla ben kur farkına da baktım açıkçası. Acaba ondan mıdır diye. Merkez Bankası'na girdim. Ekim ayının, ki Ekim'i öngörerek böyle bir araştırma yaptım. Hani çok öyle siyah beyaz farkı kadar bir kur farkı da yok. Hani bu kadar fiyatlara yansıyabilecek. Şimdi 250 liralık bir fiyat farkından bahsediyorsun ama kuru da o kadar bir değişim söz konusu.
Tabii canım yani o işin abartısı. Üstüne süsü bir kaymağı da var belli.
Bayağı bir kaymağı var o zaman. Çünkü fiyatlar bazı modellerde, bazı modellerin alt konfigürasyonlarında dediğimiz gibi 250 lira gibi bir artışa maruz kaldık.
Mesela Beats Pill 2.0 kulak şey müzik hoparlör seti. Hı hı. 400-500 liradan 700 liraya çıkmış yani.
200 liralık bir artış var.
200 liralık artış var ama zaten ürünün fiyatı zaten 500 lira. 500 liralık ürünü bir anda 700 liraya çıkarmışlar.
Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hani tabii hani 200 liralık artıştan dolayı hani bu hoparlörü ayrı tutuyorum ama iPhone 6 Plus'ın fiyatı 200 lira arttı diye kimse iPhone 6 Plus almak için yola çıkıp ya ben dükkandan çıkıyorum almayacağım deyip geri dönmez. Yani böyle bir durum söz konusu ama en nihayetinde fiyatlar yükselmiş durumda. Kimse cebinden daha fazla para çıkmasını da istemez, razı gelmez. Ama
bari yükselteceklerini söyleselerdi.
Yani sonucunda devlet sana 31 Aralık'ta uyarı yaptı mı 1 Ocak'ta şu kadar fiyat arttırım yapacağım diye vergilerdi. Bir sürü şey artmış durumda şu anda. Hani, dolayısıyla Apple'da
ama devlet oyun sağlamış. Kimse beklemiyordu bunu.
Ya ben de beklemiyordum açıkçası ama bizim beklentimiz şu 2 aylık araştırma süreci tamamlandıktan sonra bakanlığın yapacağı açıklamadan sonrasıyla ilgili bir periyodu kapsıyordu. Fakat Apple tarafı Türkiye'de Apple Türkiye fiyatları arttırmış durumda. Gerçekten de hani dediğimiz gibi tüketici olarak fiyatların artışından ziyade inmesini bekliyoruz hepimiz ama bu sene içerisinde belki pek çok firmanın ürünlerinde artış da olabilir. Bakanlığın çalışması tamamlandıktan sonra diyerek sıradaki haberimize geçelim. Bu arada fiyatlarla ilgili görüşlerinizi siz de lütfen videonun altındaki yorumlar kısmında bizlerle paylaşın arkadaşlar. Sıradaki haberimiz Galaxy Note 4 cephesinden. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan haberlerinden birisi de Galaxy Note 4'ün yeni bir versiyonu var. LTA versiyonu. Snapdragon 810 işlemciyle gelip gelmeyeceği yönündeydi. Samsung resmi bir açıklama yaptı ancak açıklamada işlemciyle ilgili bilgi vermekten ziyade modemle ilgili bilgi verdi ve 3 saniyede 300 megabitlik hücresel ağ bağlantısı yapabilen ve 3 band LTA desteği sunabilen bir modemin kullanılacağını söylediğinde herkes tamam Snapdragon 810 artık
aklı direkt oraya
geldi diye söyledi. Hatta yani yurt dışındaki büyük web sitelerinde bile bu şekilde yorumlandı. Ama daha sonrasında 1-2 gün önce yine Kore merkezi haberler ve fotoğrafları da buna dahil edebiliriz. Ortaya çıktı ve şunu gösterdi. Galaxy Note 4'ün LTE versiyonu Snapdragon 810 değil, ülkemizde de satılan Galaxy Note 4'teki Exynos 5433 işlemcisine sahip. Burada tabii yeni bir modem var. Bu modem de Shannon 333 diye geçiyor ki bu modem de Intel üretimli modem olduğu öngörülüyor. Samsung daha önce Galaxy Alpha'da da Intel modem kullanmıştı. Yani Intel'e yabancı değiller bu noktada. Snapdragon 810 öyle görünüyor ki ilk defa Samsung tarafından kullanılmayacak. Eğer haberleri doğruysa ki birazdan değineceğiz. G Flex 2 LG'nin telefonu belki Snapdragon 810 kullanıyor olabilir. O da olmazsa büyük bir ihtimalle HTC'nin One M9'unda bir Snapdragon 810'u göreceğiz. Şimdi işlemci farkı zaten ortada. Snapdragon 810 çok güçlü 64.8 çekirdek vesaire ama benim ondan ziyade dikkatimi çeken nokta Galaxy Note 4'ün yeni versiyonundaki ekran görüntüsü Android 5.0.1 sürümüne sahip olan Note 4'ün Exynos 5433 ile 32 bit modunda çalıştığı. Yani öyle görünüyor ki
o iş ihale kalacak.
Yani 64 bit olmayacak o telefon.
64 bit Exynos'lu Note 4 için unutacağız gibi gözüküyor. Çünkü büyük ihtimalle Samsung o 64 bitin getireceği performans farkını iki telefon arasında açıklayamayacağı için kullanıcılara şey yaptılar. Baştan kapadılar. Artık 32 bitin sunduğu kadarıyla.
Valla şimdi hani bu konuyla ilgili okuyuculardan bir tanesinin yorumu vardı. Diyor ki Samsung diyor tüketicinin doğru tercih yapacağını öngörerek stratejisini kurar diyor. Yani Snapdragon 805 alanının 32 bit için alacağını, Exynos olan alanının 64 bit alacağını öngörerek bir iş yapar. Dolayısıyla iki cihaz arasında performans farkıyla çok fazla ilgilenmez. Verir tarzda bir yorum da var ama onu göreceğiz.
Samsung'un orada baktığı bakalım. Şey o değil ki. Yani. Biliyorsun CAT, LTE desteği ve kendi işlemcisini satabilme çabası. Şimdi bir taraftan kendi işlemcisini koymak istiyor. Ama LTE ülkelerinin onu koysa bu sefer işte yanına modem gerekecek ki modemi de büyük ihtimalle artık Galaxy Alpha ve bu jenerasyondan sonra eşleştirebilecekler. Onun dışındaki akla gelen platform ne? Snapdragon.
Ya tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hani Galaxy Alpha telefonunda evet Intel modem kullandı ama Galaxy Note 4'te daha son dakika Intel çalışıyormuş. Biz Intel'i koyalım da olmuyor. Onun tasarımı tabii zaten ki çok uzun bir sürece yayıldığı için. Zaten ve modem tarafı hani işlemci alır koyarsın. Kendi test sürecim var. Testlerden geçer. Cihaza koyarsın ama modem dediğiniz şeyin satacağınız ülkelerdeki operatörler tarafından lisanslanması gerekli. İlgili altyapı çalışmalarının yapılması gerekiyor. Açıkçası Note 4 henüz Samsung tarafından resmi açıklama gelmemekle birlikte ortaya çıkan tüm görüntüler, tüm ipuçları Exynos tarafında da 64 bitin olmayacağı yönünde. Keşke verseler de bizlerin performans farkını en azından ülkemizdeki cihazlarda görebilsek. Açıkçası Amerika'da satılan cihazla ben çok ilgilenmiyorum ama olay öyle bir karmaşık noktaya gelmiş durumda ki Samsung dünyada 20 tane ülkede Galaxy Note Edge telefonunu satıyor kavisli ekrana sahip olan. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Mesela Galaxy Note Edge'de Snapdragon 805 var.
Yani orada herhalde çok
Note
fazla...
Note 4'den daha pahalı bir telefon alacaksın 32 bit. Geldiğini farz ediyorum. Daha ucuz bir telefon var 64 bit.
Evet. Edge'i zaten çok fazla üretmeyecekler. Öyle bir algıyı oluşturdular başında biliyorsun. Her özellikle ufak ölçekteki ülkelere, alım gücünün düşük olduğu ülkelere çok düşük adetlerle gidecek. O yüzden oradaki hani bu telefonda LTE varmış yokmuş falan onun peşinde değiller. Ama Note 4 diyorsun milyonlarca satacak. Amiral gemisi telefon herkesin elinde olacak. Herkesin birbirine gösterdiği, benchmark olarak kullandığı bir cihaz. Orada öyle olunca orada hani LTE desteğinin olmaması gibi bir şey söz konusu bile olamaz.
Ya şu an zaten hani Android dünyasına bakıldığı zaman paket olarak şu an alınabilecek en güçlü telefon Note 4. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi Note 4'ün LTE versiyonuna ilişkin ekran görüntüsü de gösteriyor ki Android Lollipop Exynos 5433 bir araya gelmiş 32 bit modunda çalışmaya devam ediyor. Çok küçük bir ihtimal olarak belki gösterilen, kullanılan yazılımın uyumsuzluğu söz konusu olabilir ama daha önce ortaya çıkan bilgileri de arka arkaya koyduğumuz zaman öyle görünüyor ki 64 bit olması sürpriz
İlk
olur.
İlk ipucu değil.
Büyük oranda 32 bit kalmaya devam edecek gibi görünüyor Android Lollipop güncellemesinden sonra. Samsung'da devam edelim. Ender, iki tane daha haberimiz var. Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum. Consumer Reports diye bir yurt dışında oluşum var. Pek çok ürünü test ederek işte kullanıcılar seviyesinde en doğru kararı vermelerini sağlamaya, yönlendirmeye çalışıyor. iPhone 6 Plus'ın kasasının bükülmesiyle ilgili sorunların ortaya çıktığı zamanda da kendi bağımsız testlerini yaparak aslına bakılırsa düşündüğü kadar büyük bir problemin olmadığını söylemişlerdi. Şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Şubat ayında bu araştırmanın sonuçlarını yayınlayacaklar ama bir ön bilgi olarak bazı önemli detayları paylaştılar. Diyorlar ki 2014 için konuşmak gerekirse telefonuyla en mutlu olan kullanıcı kitlesi Samsung Galaxy S5 sahipleri.
Yani biraz iddialı bir.
Masada bayağı buz dedim ya.
Bu yılların masası. Eskitemedim.
Beni değiştirin diyor artık.
Evet artık ufak ufak gıcır gıcır başladı. Üstündeki çizikler falan da.
Aynen öyle. Ne düşünüyorsun sen bu konuyla ilgili? Galaxy S5, hani ben fikrimi söyleyeceğim. Cihazı kullandım incelemesinde ben yapmışım zaten ama senin fikirlerin nedir?
Yani S5 birçok kişi kullanıcıyı memnun edecek bir cihaz.
Kötü bir cihaz değil zaten.
Olmama hani hangi noktalarda memnun olmayabilir bir insan onu düşünüyorum S5 kullandığında. Hani TouchWiz'in kendi sıkıntıları var. Onu S5'in üstüne yıkmaya gerek yok.
Evet.
Onun dışında baktığında pil kapasitesi iyi, kameraları çok başarılı, su geçirmiyor işte. Yani belki kullanıcıyı bir tek rahatsız edecek ekran nokta orada plastik olması, dış kalite
en
malzemesi.
En çok tartışan konu oydu zaten.
Oydu. Onun dışında bir hani kusurdan eksiği de var diyemeyiz şimdi. Haksızlık etmeyelim telefona. Normal olabilir ama ben bu tarz araştırmaları kimden duysam bir ikinci bir kez düşünüyorum açıkçası. Çok şey bulmuyorum yani. Orada soru da biraz yönlendirici olabiliyor kullanıcılara.
Ya tabii yani orada pek çok farklı parametre olabilir. İlla ki bilimsel bir metodolojisi vardır bu işin Consumer Report'a sorduğumuz zaman ama böyle bir sonucun çıkması ilginç. Çünkü Galaxy S5 Samsung tarafında da yılın en flash telefonu olmadı maalesef. Olmadı. Çünkü iyi bir donanımı vardı, iyi bir kamerası, iyi bir ekran, pil performansı pek çok kişi için yeterliydi ama özellikle kasa kalitesi ve tasarım itibariyle çok beğenilen bir telefon olmadı. Yani bir Note 4 ile yan yana getirdiğiniz zaman sadece tasarım olarak bile Note daha da kadar fark var yani açıkçası bakıldığı zaman. Ama tabii cihazın mümkün olduğu kadar stabil çalışması, arka arkaya bazı güncellemeler alması ve bugünlerde pek çok ülkede Android based Lollipop'la tanışıyor olması da artılarından bazılarıydı en azından. Alan memnun mu? Eğer aranızda Galaxy S5 kullananlar varsa yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Sonucunda biz hani kendi kişisel telefonumuz olarak kullanmadığımız için bu cihazları çok uzun vadeli deneyimlerimiz söz konusu değil. Ama Galaxy S5 yılın üst seviye telefonlarından bir tanesiydi. Donanım olarak bakıldığı zaman kullanıcısını mutlu eden, yazılım olarak bakıldığı zaman da TouchWiz'in bazı kronik sorunları var ama Ender'in dediği gibi bu S5'in üzerine yıkmak telefona haksızlık olurdu. Benim tasarım ve malzeme kalitesi olarak anahtarları itibariyle kısmen mutsuz olduğum ama özellikle kamera ve ekran kalitesiyle çok beğendiğim bir telefon olmuştu. Evet. Eğer siz aranızda Galaxy S5 kullananlar varsa lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Bir de Galaxy S6 ile ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Samsung çalışanı olduğunu iddia eden bir Reddit üyesi telefonla ilgili bazı detayları paylaştı. Sektördeki genel kanıda büyük oranda bu özellikler çerçevesinde bir telefonun çıkacağı yönünde. Özelliklere bakıldığı zaman Ender şimdi Snapdragon 810'a kesin gözüyle bakılıyor. Yani. Orada muhtemelen yine LTE bölgesi ülkeleri Snapdragon 810'la Avrupa ve bazı başka ülkelere de Exynos 7 serisi bir işlemciyle gitmesi kuvvetle muhtemel gibi görünüyor. Galaxy S6 ile ilgili Samsung'un arka kapıda, kapıların arkasında yaptığı çalışma sıfırdan bir proje geliştirildi ve tasarım başta olmak üzere pek çok detayın baştan ele alındığı yönündeydi. Gerçi ortaya çıkan bir takım yeni konsept görüntüleri var, çalışan bazı cihazların görüntüleri var. Bunlar gösteriyor ki eğer bunlar doğruysa ya da bu prototipler doğruysa tasarım anlamında çok sıkıdan çalışma yapmamışlar.
Yok.
Çok, canım, çok yakından gibi, arka sokaktan
gibi. Tabii canım, üstteki Samsung markasını sil, yoldan geçen herkese sor. Biraz Samsung akıllı telefon görmüştü ama bu adam bu telefon Samsung diyecektir büyük ihtimalle.
Muhtemelen öyle diyecek çünkü tasarım S5'e çok,
çok benziyor. Evet. Zaman. Biraz daha yuvarlatmışlar falan böyle köşeleri garip bir şekilde sokmuşlar. Büyütünce de çok da öyle şey gözükmüyor yani o internete düşen görüntüye baktığımızda cezbedici de durmuyor açıkçası.
Yani full metal kasa olacağı söylenir mesela. O kasa çok metal havası
yani,
taşımıyor.
Taşımıyor evet, bir premiumluğu hala üzerine o yakıştıramadı yani oturtamadı.
Tabii şu da var hani şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bir takım bilgi sızıntılarının önüne geçebilmek için Galaxy S5 ya da ona çok benzer bir kasa içerisinde donanımı test ediyordu olabilir.
Olabilir tabii.
Çünkü öyle şeyler çok yapıyor üreticiler bakıldığı zaman.
Ya son ana kadar bile üretim toplu üretime başlamadan bile kaç tane prototip deniyorlar biliyorsun.
Kesinlikle öyle. Şimdi bazı notlar aldım. Bu notlarda şunlar var mesela. Eğer telefonun kullanacak işlemcilere bakıldığı zaman Snapdragon 810 20 nanometre olacak örneğin ama Exynos 7'nin belki bir ihtimal 14 nanometre olabileceği konuşuluyor. Ben 14'e yetişir mi? Samsung'un şu an üretim bantları 14'e başladı ama bu Amerika'daki üretim bantları ve muhtemelen onun tarafı Apple'ın A8 ve A9 işlemcileri içinde kullanabilirler. Ama Exynos 7 14 gelirse iki işlemci arasında da bazı bir fark olur çünkü 14 nanometrenin bir takım termal avantajları söz konusu olacak.
Çok büyük avantajları olacak.
Enerji tüketiminde kısmen yine daha düşük olacaktır. Kamera tarafında bir takım gelişmeler söz konusu. Sony'nin yeni nesil IMX240 kamera sensörü kullanılabilir. Bu çok noktadan faz algılamalı kamera sensörlerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Yani orada da bir gelişme var. Ekran 5.2 ya da 5.3 olabilirmiş. Yine suya ve toza karşı dayanıklı bir kasamız olacak. IP68 sertifikası var. Yani daha dayanıklı bir kasa söz konusu olacak Ender. Bunun dışında 2K ekranımız söz konusu. Yine Note 4 ile aynı çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor. Tip C USB konektörü olacağı vurgulanıyor. Bu yine bence önemli noktalardan bir tanesi. Apple'ın Lightning konektöründe olduğu gibi. Alt üst fark etmeksizin direkt kabloyu takacaksın.
O keyfi biz de yaşayacağız.
O keyfi evet yıllar sonra.
Çünkü %50 bunlar şans beni hiç tutmadı. Hep önce ters takmaya çalıştım.
Ben de çoğu zaman bakmadan takmaya çalışıyorum. Tutmuyor.
Tutmuyor yok.
Bir de biz işimiz gereği çok fazla telefonla aşırı neşir olduğumuz için bir tanesinde üste bakıyor. Evet. Benim de alta bakıyor. Zaman zaman bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ekstra sensörlerin olacağı söyleniyor. Bunların neler olacağını bilmiyoruz ama Galaxy S4'ten Galaxy S5'e geçiş noktasında Samsung bazı sensörlerini geri çekmişti. Çünkü Galaxy S4 belki de akıllı telefon dünyasının en sensörümsü telefonu. Sensör zengin telefon olarak gösterilebilirdi. Şimdi belki geri çektiği sensörlerin bir kısmını tekrar Galaxy S5'te kullanmaya başlayabilir. 3 ya da 4 GB RAM olacağını bekliyoruz. Zaten Galaxy S5'te 3 bekliyorduk ama 2 ile devam etmişti Samsung. Şimdi muhtemelen eğer 64 bit tarafına tam anlamıyla geçiş söz konusu olursa ki Exynos 7 de 64 bit olacak. 3 ya da 4 olabilir.
Ki DDR4 olma ihtimali de çok yüksek. Zaten Samsung'un
810 zaten DDR4.
Mobil tarafta biliyorsun low power düşük güç tüketimli DDR4 hacimli üretiminde de başladı. Büyük ihtimalle ona paralel olarak oradan bellek üretimi de devam ediyor.
Tabii diğer taraftan ekranda Gorilla Glass 4 artık kesin. Zaten Galaxy Alpha ve Galaxy Note 4'te Gorilla Glass 4'ü dünyada ilk defa Samsung kullanmıştı. Diğer pek çok noktada Samsung'un ciddi bir geliştirme yapacağı söz konusu ve bunlar arasında parmak izi sensörü de öncelikli sıralardan bir tanesi. Çünkü Samsung'un hem Note 4 hem de Galaxy S5'te parmak izi okuyucusu geçtiğimiz günlerde incelediğimiz Ascend Mate 7 ya da Apple'ın ürünleri kadar iyi çalışmıyor. Sensörü tamamen baştan ele alacakları ve daha iddialı bir sensör kullanacakları öngörülüyor ki geçtiğimiz günlerde mobilitede de konuştuğumuz Meizu'nun MX4 Pro'su bile çok daha iyi bir parmak izi deneyimi sunuyor.
Çok başarılı, kesin.
Samsung da muhtemelen o noktalarda belli başlı bazı güncellemeler yapacaktır
diye tahmin ediyorum. Bence o kaydırma modundan da bir şekilde vazgeçecekler. Çünkü çok kullanışlı değil o parmağı yukarıdan
aşağıya kaydı. Ya rakibinde parmakla dokunuyorsun, telefon uçuyor, sen kaydırıp basmak zorunda kalıyorsun vesaire. Orada çok iyi bir deneyim sunmuyor açıkçası. Galaxy S6'yı merakla bekliyoruz. Muhtemelen CES yani tüketici elektronik fuarı olmasa bile Mobil Dünya Kongresi'nde artık yavaş yavaş telefon şekillenmeye başlar. Daha sonrasında da belki kendisine özel bir lansmanla belki de Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung'un telefonunu lanse edeceğini de görebiliriz. Çünkü Galaxy S5'te bekledikleri satış rakamlarına ulaşamadılar o telefon için öngörülen hedeflere. Galaxy S6'da belki daha acele bir tavırda takınabilir Samsung tarafı. Tamam. Evet, Galaxy S6 ile ilgili konuşabileceklerimiz de bu kadardı arkadaşlar. Samsung ile ilgili bir haberimiz daha var. Geçtiğimiz hafta Samsung markasından çok fazla gelişme yaşandı. Bunlardan bir tanesi de yeni nesil Atif dizüstü bilgisayar. Samsung'un dizüstü bilgisayar pazarına çıkıp çıkmayacağı çok tartışıldı. Ağırlığı Chromebook'lara yani ChromeOS işletim sistemini kullanan uygun fiyatlı bilgisayarlara verecekleri söylendi ama Samsung 2015'te yepyeni dizüstü bilgisayarlarla giriyor. Onlardan bir tanesi de AtiBook 9 serisinin yeni modeliydi. Bu yeni model 12 inç büyüklüğünde. Aslına bakılırsa MacBook Air'a rakip, MacBook Air'dan önce piyasaya çıkan bir model. Neden? Biz MacBook Air'ın yeni modelinin de fansız olmasını bekliyorduk Ender. Bu bilgisayar da fansız.
Zaten Korem ortada. Korem gibi platform varken Samsung'un onu denememesi, bir ürün kabına yerleştirmemesi gibi bir şey düşünebiliyor musun sen? Hani her yerde aktif olan Samsung, her taşın altından çıkan Samsung zaten böyle bir fırsatı tepmezdi. Ativ 9 serisini biliyorsun zaten. İncelik ve şey olarak, kasa yapısı olarak gerçekten çok iyi ultrabooklardı. Tabii ki şimdi o böyle platform olunca da yakında bir de aynı platformun MacBook Air'ın kullanıldığını ya kullanacağı dedikoduları ortada dolaşırken birebir işte şeyi, rakibi. MacOS tarafında MacBook Air olacak. Bu tarafta da Ativ 9 olacak yenisi. Ama Samsung tarafı biliyorsun MacBook Air'in fiyatları daha görece olarak şey alınabilir kalıyor. Bu Ativ serisi biraz işte QHD Al. Ekranlar onlar bunlar yüksek depolama vesaire derken fiyat biraz gidiyor kendi alıp başını gidiyor.
Ya Amazon'un zaten listelenmiş durumda. $1400 civarı fiyatlandırması varken Amerika için $1400 gerçekten yüksek,
yüksek bir fiyat. Tabii.
MacBook. Onu söylemek gerekiyor. Bu böyle bir konfigürasyona sahip bilgisayar için. Tabii şimdi fansız çalışması büyük avantaj. Kullanılan Korem işlemci standart olarak 800 MHz'de çalışıyor. Ama iş yüküne bağlı olarak frekansını turbo boost ile 2 GHz'e kadar yükseltebiliyor. Tabii bu tür kasalarda, fansız kasalarda malzeme kalitesi büyük önem taşıyor. Çünkü bir noktadan sonra cihaz çok ısınırsa işlemci ister istemez performansını düşürecek ki 800 MHz bas frekansı gerçekten düşük. Yani pek çok uygulamada ağır yük gerektiren uygulamalarda, yük getiren uygulamalarda bayağı performans artışı kaybı yaşanabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Samsung değişik bir konfigürasyonla yola devam etme kararı almış. Örneğin bu bilgisayarda klasik DDR belleklerine low power DDR bellekler var. Bunları biz daha çok akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlardan biliyoruz. Aynı zamanda yine akıllı telefonlarda kullandığı Wolfson ses çipini de yine bu bilgisayarda kullanmayı tercih etmiş Samsung. Yani stüdyo kalitesinde kayıpsız ses kalitesinden bir ses çipi var. Bununla birlikte bakıldığı zaman 10.5 saate kadar da pilonun sunduğu söyleniyor. Windows 8.1 ile birlikte gelen bu bilgisayarın. Yani bence 10.5 saat
İddialı olur, Windows bir platformu için çok iddialı bir değer. İşte diskten biliyorsun Samsung'un kendi SSD kontrolcüleri de bekleme durumunda çok düşük seviyede enerji tüketiyor. Belleği de kapattılar. Optik sürücü falan artık devreden çıktı. Böyle küçük küçük kalemleri de enerji verimli versiyonlarından seçerek böyle pil sürelerini elde etmeleri normal. Ama zaten lazım çünkü biliyorsun MacBook Air'in pil süresi de çok iddialı. Karşısına bir şey koymak istiyorsan yani pil süresi gibi yani kullanımı direkt etkileyecek bir şey de elin zayıf olamazdı. 10.5 saatte de bunu kurtarmış gibi gözüküyorlar.
Az önce de ifade ettik. 2K'da bir ekranımız söz konusu. Açıkçası tasarım olarak da oldukça ince bir profile sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Genel hatları itibariyle benim çok beğendiğim bilgisayarlardan bir tanesi oldu. Bunu söyleyebilirim. Corem yani Intel'in yeni nesil 14 nanometre Broadwell işlemcilerini kullanan bilgisayarları da artık gelseler de incelesek diyoruz. Evet. Çünkü hakikaten
Corem'i çok merak ediyorum.
Bilgisayar dünyasında son dönemin en radikal değişimlerinden bir tanesi olarak gösterebiliriz. Corem jenerasyonun yeni nesil işlemcileri. LG tarafına göz atalım. LG'de de önemli haberlerimiz var. G-Flex 2 ve G4 geçtiğimiz hafta LG tarafında konuşulan gelişimlerden belki de en önemlileriydi. G-Flex 2 belki önümüzdeki hafta tüketici elektronik fuarında lanse edilebilir. Snapdragon 810 işlemcisini kullanacağı söyleniyor. Eğer böyle olursa Note 4'ten farklı olarak dünyanın ilk Snapdragon 810 tabanlı akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Tabii
bana 805 gibi geliyor daha çok.
Ya bana da öyle geliyor ama Snapdragon 810 ile ilgili yine modem tarafından yola çıkarak benim görüş söz konusu. Bunda da yine 300 megabit hızlara çıkabilen 3 bantlı bir modem söz konusu. Dolayısıyla Snapdragon 810 olursa da şaşırmamak gerekiyor. Tabii diğer taraftan yine ilk G Flex'te gördüğümüz gibi kendi kendini tamir eden bir kasa söz konusu. Yine özel bir ham maddeye sahip kasa. Hafif ısınma durumunda kılcal çizikleri kendi kendisine yok edebilen, kapatabilen bir kasa tasarımına sahip olacak.
Boyutu ufalttılar. 6 inçten 5.2 veya 5.5 seviyesine getireceği konuşuluyor. Mantıklı ki bence hareket. Mantıklı bir hareket. 6 inç kavisli çok şey çok büyüktü.
Ekran çözünürlüğü full HD artık yine çok güzel olmuş. Yani hani zaten 720p'lik modelde. Bunda da full HD var. Snapdragon 810'da full HD.
Yardırız.
Yani hani o konsol seviyesine deneyimi ancak böyle bir konfigürasyonla yakalayabilirsin gibi görünüyor. Eğer bu iddiayı doğrulamak gerekirse. Qualcomm sürekli söylüyor yani konsol seviyesine göre de. Sunabilecekse böyle bir cihaz sunabilir diye tahmin ediyorum. Tabii kavis oranında bir değişim söz konusu. Benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu. G-Flex hallice kavisiydi zaten. Yani şöyle yüzünüze koyduğunuz zaman yanağı kapsayan bir, sarmalayan bir yapısı vardı. Acaba G-Flex 2'de o kavis arttı mı yoksa azaldı mı? Bunu da çok merak ediyorum. Belki aynı da kalmış olabilir.
Aynı kalmış. Onlar büyük ihtimalle ideal bir ona kavis oranı bulmuşlardır. Yüzün ergonomisini falan da düşünerek elde kullanırken çok fazla arttığını ben zannetmiyorum açıkçası. Çünkü şu hali bile kavis denemeyini zaten vermeye yetiyor. Yani ekstradan şey yapıp onu bu sefer taşınması, günlük hayatta pratik bir şekilde kullanması zor bir hale getirdiklerini zannetmiyorum. O kadar da olmuyor.
Aynen öyle. Diğer taraftan 3 GB ya da 4 GB bellek kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Eğer Snapdragon 810 olursa 4 GB'ı görme ihtimalimiz de söz konusu olabilir 64 bit tarafında. Android 5.0'da gelmesini bekleyeceğim cihazlardan birisi olabilir. Çünkü fuarda lanse edilse bile piyasaya çıkması zaten birkaç haftayı bulacaktır diye tahmin ediyorum en iyi ihtimaller dahilinde. Merak ettiğimiz telefonlardan bir tanesi kamera tarafına yeni bir sensör ve pil tarafında daha büyük bir pil de LG G-Flex 2 için beklediğimiz detaylar arasında. Bir de G4 var. G4 tarafında en çok konuşulan detay şu oldu. Bu telefon artık kalemle gelecek deniyor. Hani Note 4'e, Note ailesine rakip bir telefon olarak konumlandırabilir belki LG bundan sonra G serisini.
O zaman yani şöyle bir ipucu düşünebilir miyiz? Biraz da büyüyecek.
Yani kuvvetle muhtemelen görüyoruz. Şimdi ben hani G2'nin lansmanına katıldığımda LG'nin Amerika'da şöyle bir şey söylüyorlardı. 5.2 inç tek elle kullanım için sınırları temsil eden ekran büyüklüğüydü. Daha sonrasında daha büyük
ekranlarda. Gerçi orada sadece ekranın boyutunu söylemek de yanlış bence. Çünkü kasanın
kasa
boyutu.
Kasa da var yani ister istemez. Sonra G3'te ekranı büyüttüler biliyorsun 5.5 inç oldu. G4'te ekran boyutu büyür mü? Emin değilim. Şimdi G-Flex'te ekranı küçültürken G4'te ekran büyür mü? Çok emin değilim ama belki direkt Note 4'e rakip 5.7 inç yapabilirler.
Şimdi G2, G3 arasındaki geçişleri. Aradaki geçişlere baktığımızda hep radikal bir şey oldu. Ekran büyümesi oldu. Bir de kalem dedikoduları doğruysa Note 4'ün karşısına daha ufak bir ekranla çıkmaktan ziyade bence yine 5-8'lerde falan bir boyutla gelebilir.
O zaman daha büyük ekran, 2K çözünürlük, 3 ya da 4 GB RAM.
G4'ü çizdesene ne çizersin zaten? Bunları söylersin.
Bunları söylersin. Yine oldukça ince profilli bir ekran kasa tasarımından bahsedebiliriz.
Belki daha Mate'den geriye alırlar şeyi. Ön panel ve
çok atla diye bir fark yoktu zaten. Yok şimdi belki o farkı da kapatabilirler. Orada belki Sharp'a yakın bir, Sharp'ın Aquos Crystal modeline yakın bir tasarımla da karşımıza çıkabilirler. Pilin yine büyüyeceğini tahmin edebiliriz. Kalem tabii ki burası sürprizdi. Kalemle konuşmuş olduk. Tabii kalem tarafı da Samsung'un çok uzun zamandır piyasada olmasını verdiği bir deneyim söz konusu. Note 4'ün kalemi her jenerasyonun çok daha çalışan bir noktaya geldi.
Yazılım olarak da çok fazla
oturmuş durumda.
Note 4'de, Note 3'te kalemle ilgili bir şeyler yapacağım diyorsun. 50 tane farklı yazılım var. Yani orayı da kuvvetlendirmesi
Note 4'ün lazım. Kalemi 2048 hassasiyetli bir tepkiye sahip. Dolayısıyla aynı el yazısıyla normal kalemle yazar gibi yazı yazabiliyorsunuz Note 4'ün üzerinde kalemle birlikte. O konuda kalem tarafında nasıl bir deneyim sunacaklar ben onu merak ediyorum. Yani kalemi cihazla beraber verirsin, kasanın içerisine dahil edersin ama yazılım tarafında nasıl bir optimizasyon olacağı da büyük merak konusu. Yine Nisan-Mayıs ayları içerisinde LG G4'ün lanse edilmesini bekliyoruz. Çok kısaca iki haberden daha bahsedelim. Bunlardan birincisi Lenovo'nun yeni telefonları 13 Ocak'ta Türkiye'de lanse ediliyor. Yani bu ay içerisinde Lenovo marka telefonları görüyor olacağız arkadaşlar. Ben Lenovo'dan bir takım bilgiler aldım. Muhtemelen çok sayıda modelle piyasaya girecekler. Yani her fiyat kategorisinde en az bir ya da iki modeli Lenovo tarafında bekleyebiliriz. Tabii ki merak konum olarak Vibe Z2 Pro gibi üst seviye telefonları sordum. Onların da Ocak sonu ya da Şubat ayı içerisinde piyasaya gireceği söyleniyor.
Motorola tarafından bir haber var mı?
Yani Motorola'yı muhtemelen Lenovo daha çok gelişmekte olan ülkeler tarafında Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere konumlandıracak. En azından ilk etapta Lenovo Motorola markasını Türkiye'de yeniden uyandırmayacak onu söyleyebiliriz. Operatör tarafında Turkcell'de işbirlikleri var. Zincir mağaza tarafında da tahminim o ki Teknosa tarafında Lenovo marka telefonları görmemiz söz konusu olabilir. Bayağı da deneyimli bir ekip kurmuşlar. Eski BlackBerry çalışanları vesaire hani bayağı bir sektör içerisinden isim de toplamışlar.
Biraz canı yanmış insanları toplamışlar ki herhalde.
Ya sonra şöyle bir durum söz konusu. Lenovo zaten son kullanıcı tarafına satacak belli ki. Çünkü çok merak edilen, bize de sosyal medyadan çok fazla soru gelen markalardan bir tanesiydi. Ki Çinlilerin zaten yükselişi ortada. Kurumsal tarafta da o BlackBerry'nin tecrübesiyle daha hızlı da yol alabilirler. Bunları da bekleyip görmek gerekiyor ama hani çok fazla soru geliyordu. Nihayet müjdeli haberi verebiliyoruz. Bu ay içerisinde Lenovo marka telefonlar Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Bir başka haberimiz ve son haberimiz olacak aynı zamanda. Palm tarafından. Palm hani yılların yine oturaklı markalarından birisiydi. Sonra eridi gitti. HP satın aldı. Yapamadılar. Bir telefon yaptılar. Olmadı. Piyasaya sürmediler. Tablet yaptılar. O da olmadı. Sonra Webos tarafını LG'ye sattılar. Palm çıplak kaldı. Hani sadece donanım
adı kaldı.
Olarak adı kaldı diyelim. Palm artık yeniden piyasaya girecek. Nasıl olacak bu? Palm'in tüm isim haklarını Alcatel, ki aslında bu Alcatel de doğru değil. Alcatel'in sahibi olan Çin merkezi TCL firması satın almış. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. TCL bazılarınıza yabancı gelebilir. Alcatel telefonlarda piyasanın en popüler kuşkusuz markası değiller. Markası ve ürünleri değiller. Ama TCL firması Alcatel üzerinden pazar payı itibariyle örneğin HTC'den daha büyük durumda mesela. Çünkü Çinli marka. Çin'de zaten inanılmaz adetlerde satabiliyorlar. Öyle görünüyor ki önümüzdeki aylarda Palm markasının altında yeni ürünleri de piyasada göreceğiz. Palm acaba sadece Amerika'da mı tutacaklar yoksa Avrupa'ya mı getirecekler bundan emin değilim ama Alcatel markasını yeniden hareketlendirmeyi başaran bir firma TCL'de. Ben Palm tarafında da güzel işler çıkacağını bekliyorum açıkçası. Düşünsene Android işletim sistemi bir Palm.
Yani kulağa güzel geliyor aslında. Alcatel'in son telefonlarına baktığında aslında kasa kalitesi falan kendi arasında bir şeydi yani. Bir ahengi vardı telefonların.
Ya bize bir şekilde inceleme ürünleri gelmedi ki telefonlar Türkiye'de satılıyor. Ki buradan izleyenler varsa hani inceleme ürünleri yollanırsa güzel olur aslında. İncelemek de isteriz. Ben fuarda birkaç videoda çekmiştim Alcatel ürünlerle ilgili.
Ben de çekmiştim.
Özellikle aksesuar tarafında acayip çalışmaları olan bir
renkli
firma.
Renkli renkli modelleri çok enteresan. Fiyat performans telefonları bayağı bir şeydi yani. Kağıt üstünde iddialı duruyordu.
Yani şunu yapmış mesela TCL firması Alcatel markası için. Piyasadaki aksesuarları gözlemlemişler. HTC'ninki gibi bir özel cover yapmışlar. LED'li noktalı cover yapmışlar. Diğer taraftan Motorola'nın bir dönem yaptığı bilgisayar yapmışlar. Tüm gücünü aslına bakılırsa telefondan alıyor. Daha doğrusu kablosuz iletişim üzerinden siz telefondaki görüntüyü bilgisayara aktarıp bilgisayar üzerinde klavyeyle çalışabiliyorsunuz. Yine akıllı telefonlarla kullanılmak üzere elektronik kitap okuyucusu yapmışlar ufak boyla. Güzel güzel aksesuarlar var açıkçası. Eğer buradan ilgili kişiler izliyorsa yeni nesil telefonlarını test etmek isteriz. Onu da söylemekte fayda var. Yani anlayacağınız Palm markası geri dönüş yapacak. 2013
İnşallah
içerisinde
bir daha kemiklerini sızlatmazlar.
Telefonlar görürüz. Belirli olmazsa ticaret bu. Biz markaların kalmasını istiyoruz ama adam para kaybetmeye başlayınca ister istemez fişi çekmek zorunda
kalabiliyorlar. Evet, düzgün bir operasyonla yönetilir.
Alcatel'de iyi işler yaptılar. Palm'de de benzer bir operasyon yürütebilirlerse Palm markasını yani süper büyük bir marka, büyüyen marka olarak görmeyiz belki ama piyasada güzel ürünlerle temsil edilen eski neden markalardan olmaz. Birinin tekrar canlanmasına tanıklık ediyor olabiliriz. Tabii ne olup bittiğini zamanla göreceğiz arkadaşlar. Bu haber mobilitenin son haberiydi bu hafta. 2015'in ilk mobilitesinde böylelikle yapmış olduk diyelim. Görüşlerinizi ve eleştirilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizden şimdi bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videonun altında yorumlar kısmında lütfen fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Ben Erdoğan.
Ben Enda Yıldız.
Bir sonraki mobilitede görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.